Ayrım 15, sayfa 249. Bölüm 15. Tükenmez uygulamalar. Kronolojinin devamı. 1953. Yasa değişikliğiyle siyasi yayın ya da beyanlarda bulunmak, öğretim üyeliğinden çıkarılmaya neden olan bir suç sayılmaya başlandı. 1954. 25 yılını dolduran öğretim üyelerinin emekliye ayrılmasını sağlayan yasayla, öğretim görevlilerini bakanlık emrine almayı ya da görevden uzaklaştırmayı sağlayan yasa çıkarıldı. 1955. Başbakan Menderes, Demokrat Parti meclis grubunda milletvekili arkadaşlarına şöyle seslendi. Siz öyle güçlüsünüz ki şu anda isterseniz anayasayı bile değiştirebilir, hilafeti bile getirebilirsiniz. 13 Eylül 1956. Menderes'in Konya'da halka hitap ederken ortaokullara din dersleri konacağını söylemesinden bir süre sonra ortaokul ders programlarına seçmeli din dersleri konuldu. 1957. Ödemiş'te Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Menderes halka şöyle sesleniyor. Allah münafıkların şerrinden bizi korusun. 1957 genel seçimleri yaklaşırken seçmene şu vaatlerde bulunuyor. İstanbul'u ikinci bir Mekke, Eyüp Sultan Camii'ni ikinci bir Kabe yapacağız. 19 Mayıs 1958. Menderes Kayseri'de halka konuşuyor. Demokrat Parti'nin iktidarda olduğu 7 yıl içinde yeni 15 bin cami inşa edildi. Başta Süleymaniye olmak üzere 86 cami onarıldı. Süleymaniye'nin 500. yıl dönümünü kutlamak için Müslümanlar İstanbul'a davet edilecek. 3. durak. Kronolojinin sonu. 1957-1958. Liselere seçmeli din dersi kondu. 1959. Din dersleri öğretmeni yetiştirmek için Yüksek İslam Enstitüsü açıldı. 1960. 27 Mayıs. Asker müdahale etti. Demokrat Parti devrildi. Bölüm 16. 1950. Adnan Menderes konuşuyor. Demokrat Parti iktidarının başbakanı Adnan Menderes'in konuşmalarından kimi bölümleri okudukça başka bir üslup içinde ama aynı görüşleri Recep Tayyip Erdoğan'dan 2002'den itibaren TV'lerde dinlediğinizi veya gazetelerde okuduğunuzu görecek ve hayret etmeyeceksiniz. Adnan Menderes veya 2007'de Recep Tayyip Erdoğan aynı içerikte konuşuyor. Ben laik değilim, devlet laik diyen, laikliği kerhen kabul eden Erdoğan gibi Menderes de irticai tahrike asla müsaade etmemekle beraber din ve vicdan hürriyetlerinin icaplarına riayet edeceğiz. Hakiki laikliğin manasını biz böyle anlamaktayız. Programımızda da sarahaten ifade edildiği gibi hakiki laikliği dinin devlet siyasetiyle hiçbir ilgisi bulunmaması ve hiçbir din düşüncesinin kanunların tanzimi ve tatbikinde müessir olmaması şeklinde anlıyoruz. Bu itibarla gerek din dersleri meselesinde gerekse din adamlarını yetiştirecek yüksek müesseselerin faaliyete geçmesi hususunda icap eden tedbirleri süratle ittihaz etmek kararındayız. 28 Mayıs 1950. 70-80 yıllık cumhuriyetin ülkeye hiçbir şey vermediğini söyleyen Erdoğan gibi konuşuyor Menderes. Millete mal olmamış, millet vicdanına bir değirmen taşı ağırlığıyla çökmüş olan bazı tedbirleri ortadan kaldıracağız. Millet vicdanına baskı yapmakta olan bir takım tedbirleri 15-20 sene sonra üzerinde bekçi gibi duracağız. Onları mutlaka muhafaza edeceğiz demek doğru mudur? 13 Haziran 1950. Din toplumun çimentosudur diyen Erdoğan gibi Menderes de maddi bakımdan ne kadar ilerlemiş olursa olsun milli ahlaka sarsılmaz esaslara dayanmayan, ruhunda manevi kıymetlere yer vermeyen bir cemiyetin bugünkü karışık dünya şartları içinde kötü akıbetlere sürükleneceği tabidir diyor. 1. Menderes Hükümet Programı'ndan. Yeterli sayıda öğretim üyesi olmamasına karşın 80 ilde üniversite kurmayı hedeflediklerini açıklayan Erdoğan gibi Menderes de biz iktidara geldiğimizde muallim mekteplerinde 1600 talebi vardı. Bugün 18 bindir. Buna bir şey söylemeye hacet yoktur. Karşı taraf yani muhalefet için öldürücü bir şeydir bu. Hangisini söyleyeyim? Bir üniversite şarkta, bir üniversite garpta yapıyoruz. Bugün devletin takatine göre üniversite açmak, lise açmak gibi bir şey oldu beyefendiler. 20 Şubat 1955. Milliyetinde bugünkü uygulamaların dünden farkı yok. Sabahın dili. Kuşlardan daha erken, Kalkarım ben her sabah. Hemen derim gönülden, la ilahe illallah. Durgun deniz uyanır, mavilere boyanır. O da Allah'ı tanır, la ilahe illallah. 1959 Alfabe ve Okuma kitabından. Allah'a inanıyor ve güveniyorum. Ailem iyiliksever. Annem babam iyi insanlardır. Allah her gün yeni imkanlar veriyor. Geçmişteki kusurlarımı bağışlıyor. Şükredecek çok şeyim var. Bunlar için şükrediyorum. 1958 4. sınıf okuma kitabı. Şevket Çizmeli Menderes. Demokrasi Yıldızı kitabında ülkedeki gericilik gelişmelerini yukarıya aldığımız kimi örneklerle irdeliyor ve bir yerde sayfa 263-264 durumu yorumluyor. Menderes, bugün Erdoğan'ın yaptığı gibi oy deposu saydığı tutucu yığınların duygularını okşamak, CHP'yi kötülemek amacıyla laikliğe bağlılığını açıkça vurgulamaktan hep kaçınmış, laikliğin tamamında kuşku yaratan usuller icat etmesiyle seçmenlerine bazen ima yolu, bazen de açıkça CHP'den farklı bir din anlayışına doğru gittikleri görünümü vermiştir. Bu yolunsa Atatürk'ün ödünsüz devrimci, çağdaş, bilim yolu olmadığı açıktır. Nitekim dinciler de bugün olduğu gibi 1950'lerde de bunu hemen sezerek Menderes'e, bugün Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler ve oylar yağdırmaktadır. Ancak izlenen bu siyaset, ileriki yıllarda kendilerini Menderes'in öğrencileri sayan Demirel, Özal, Çiller gibi sözde liberal tutucular üzerinde olumsuz etkilerini giderek artırmış ve sonunda dinci ve hatta ırkçı partilerin kuvvetlenmesine ve iktidara tırmanmalarına yol açmıştır. İşte Menderes'in günahı buradadır. Çizmeci kitabında geçmişin bugüne taşıdığı sonuçları irdeleyen rakamlar verirken hükümetler diyor. Büyük işsizlik oranına ve sıkı tasarruf önlemlerine karşın konu din olunca tüm para musluklarını sonuna kadar açmaktan çekinmemektedir. 2007 yılı başında devlet bütçesinden ayrılan ödenekleri karşılaştırmalı olarak görürsek, onursuz politikacıların dini nasıl siyasete alet ettiklerini kolayca saptarız. En önemli 8 bakanlığın bütçesi Diyanet İşleri'nin bütçesinden azdır. İçişleri Bakanlığı 783 milyon, Dışişleri 563 milyon, Bayındırlık İskan Bakanlığı 677 milyon, Ulaştırma Bakanlığı 687 milyon, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 280 milyon, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 249 milyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı 632 milyon, Çevre ve Orman Bakanlığı 404 milyon ve Diyanet İşleri Başkanlığı 1 milyar 200 milyon. Din görevlisi memur sayısı 87 bin. Recep Tayyip Erdoğan soru üzerine cami sayısını az bulduğunu söyledi. Cami sayısı 77 bin. Her 345 kişiye bir cami. Halen 1140 caminin inşaatı devam ediyor. 82 ilde Diyanet'e bağlı 3852 Kur'an kursu 14.403 cami yaptırma derneği var. Buna karşın eğitim sendikasına göre 200 bin, hükümete göre 96.500 öğretmen açığı var. Almanya'da 70 bin sağlık kuruluşuna ve 11.332 kütüphaneye karşılık 8 bin kilise, Fransa'da 60 bin sağlık kuruluşu ve 4 bin kütüphaneye karşılık 9 bin kilise, Türkiye'de ise 220 hastane, 6.300 sağlık ocağı, 1.436 kütüphaneye karşılık 77 bin, yazıyla 77 bin cami. Neredeyse bir yüzyıla yakın zaman diliminde Türkiye Cumhuriyeti'nin başını ağrıtan, laik rejimin belası İmam Hatip serüvenini izledikten sonra sıra Adnan Menderes'in ardıçları Kenan Evren'in liste başı olduğu Demirel, Özal, Çiller dönemleriyle ilgili defterleri açmaya geliyor. Bölüm 17. Laik rejimin baş ağrısı, İmam Hatip okulları. Dinci kesimler İmam Hatipler sorununu kazandığı ilminin tepkiyle karşılandığı dönemlerde savunanları Mustafa Kemal Atatürk dönemini anımsatarak başlarlar. İmam Hatip okullarını ilk kez Atatürk açmıştı. Demek ki büyük kurtarıcı çocuklarımızın da İmam Hatip okullarında eğitim yapmasını zorunlu görmüştü. İmam Hatip okulları ilk kez Atatürk döneminde açıldı. Doğru ve fakat Atatürk bu okulların imam ve hatip yetiştirmek yerine İslam Cumhuriyeti kurma hevesinde olanların arka bahçesi olmasını da herhalde istememişti. Mustafa Kemal Atatürk, İslam dininin kitabı Arapça Kur'an'ı, Müslüman Türk halkının anlamadan okuyacağı yerde Türkçe okumasını ve anlamasını yeğledi. Bu görüşünü sadece Türkçe Kur'an üzerinde yoğunlaştırmadı. Hutbelerin de Türkçe verilmesinde gerekliliği savundu. Camilerde cemaate konuşurken din konusunda hem toplumla ilgili sorunlarda hem Kur'an'ı yorumlarken bilgili din adamlarını yetiştirmeye yöneldi. Atatürk döneminde açılan İmam Hatip okulları bu amacın eseriydi. Atatürk'ün kimi konuşmalarına göz atalım. Örneğin hutbeler hakkındaki konuşmasından. Hutbeden maksat ahalinin aydınlanması ve doğru yolun gösterilmesidir. Başka şey değildir. 100, 200, hatta 1000 sene evvelki hutbeleri okumak, insanlara bilgisizlik ve gaflet içinde bırakmak demektir. Hutbe okuyanların herhalde halkın kullandığı dilde görüşmesi gereklidir. Hutbeler tamamen Türkçe ve zamanın gereklerine uygun olmalıdır ve olacaktır. 1923. Kur'an'ın tercüme edilmesini emrettim. Bu da ilk defa olarak Türkçe'ye tercüme ediliyor. Muhammed'in hayatına ait bir kitabın tercüme edilmesi için de emir verdim. 1930. Nasıl ki her hususta yüksek meslek ve ihtisas sahipleri yetiştirmek lazımsa, dinimizin felsefi gerçeğini inceleme, araştırma ve telkin bakımından ilmi ve fenni kudrete sahip olacak, seçkin ve hakiki din bilginleri de yetiştirecek yüksek müesseselere malik olmalıyız. 1923. Bizde ruhbanlık yoktur. Hepimiz eşitiz ve dinimizin hükümlerini eşit olarak öğrenmeye mecburuz. Her fert dinini, din duygusunu, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası da mekteptir. 1923. Bu alıntılar Atatürk'ün din konusundaki görüşlerini açıklayan, din okullarını hangi neden ve niyetle okumaya giriştiğini kanıtlayan kim örnekler? Dincilerin Mustafa Kemal'in İmam Hatip okullarını açtığını öne sürerek, İmam Hatiplerin bugünkü durumunu ve siyasetteki konumunu savunmalarının hiçbir değeri olmadığı böylece ortaya çıkıyor. Özet. Türkiye, imam ve hatip yetiştiren okullarla ilk olarak 1924'te tanıştı. Tevhid-i Tedrisat, yani Öğrenim Birliği Kanunu'na dayanılarak, ilk olarak 1924 yılında 28 merkezde İmam Hatip Mektepleri açıldı. Bu okullar öğrenci yetersizliği nedeniyle 1930 yılında kapatıldı. 1949 yılında CHP hükümeti İmam Hatip kursları adı altında 10 ay süreli kurslar açtı. Bu kursların ömrü 1951 yılında Demokrat Parti hükümeti döneminde açılan İmam Hatip okullarına kadar sürdü. 10 Ekim 1951'de Müdürler Komisyonu kararıyla 7 ilde İmam Hatip okulları açıldı. Bu okullar 1. devresi 4, 2. devresi 3 yıl olan ve bir bütün teşkil eden okullardı. 1963-1964 öğrenim yılında CHP ile Adalet Partisi'nin koalisyon dönemi, İmam Hatip okullarına ilk defa parasız ve yatılı öğrenci alındı. 12 Mart 1971 askeri müdahalesinden sonra yapılan düzenleme ile İmam Hatip orta kısımları kapatılarak süresi 4 yıla indirildi. 1973 yılında Naim Talı hükümeti döneminde Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yapılan değişiklikle İmam Hatip okullarının adı İmam Hatip Lisesi olarak değiştirildi ve mezunlarına fark dersleri vermelerine gerek kalmadan üniversitelerin edebiyat kollarına girebilme hakkı tanındı. 1976 yılında Danıştay kararıyla ilk defa İmam Hatip liselilere kız öğrenci alınmaya başlandı. 26 Ocak 1974'te Bülent Ecevit'in Başbakanlığında kurulan ve Necmettin Erbakan'ın Başbakan Yardımcılığına getirildiği CHP-MSP hükümeti İmam Hatip liselerinin 2 yıl önce kapatılan orta kısımlarını tekrar açtı. İki dönem halinde Süleyman Demirel'in liderliğinde ülkeyi yöneten milliyetçi cephe hükümetleri kırılması zor bir rekora imza atarak 3 yıl 9 aylık iktidarları döneminde 230 İmam Hatip Lisesi açtı. 12 Eylül askeri yönetimi Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 32. maddesini yeniden düzenleyerek AKP hükümetlerinin 2002'den itibaren yeniden yürürlüğe koymaya çabaladıkları İmam Hatip Liseleri mezunlarının üniversitelerin tüm bölümlerine girmesine olanak tanıdı. Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde ve sonraki yıllarda yeni İmam Hatip Liseler açılması yerine nitelik arttırılması yoluna gidildi. Anadolu İmam Hatip Liseleri açıldı. Var olan okullar şubeler şeklinde büyüdü. 28 Şubat sürecinin ardından kabul edilen 8 yıllık kesintisiz eğitimle İmam Hatip Liselerinin orta kısımları kapatıldı. YÖK Genel Kurulu'nun 30 Temmuz 1998 tarihinde getirdiği katsayı düzenlemesiyle İmam Hatip Lisesi mezunlarının ilahiyat fakülteleri dışındaki fakültelere girmeleri engellendi. 2002 yılından itibaren İmam Hatip liselerinden mezun AKP Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan bu kararı kaldırmaya ve İmam Hatip liselerinden mezun olanların normal fakültelere girmesini sağlamaya çalışıyor. İmam Hatip Lisesi öğrenci sayısı 2002-2003 öğrenim yılında 64.534'e kadar düştü. Fakat Recep Tayyip Erdoğan'ın İmam Hatip Lisesi mezunlarının normal liselere girişini mutlaka sağlayacaklarını açıklamasından sonra bu rakam 84.898'e yükseldi. TESEV adına Kasım 2004'te yapılan araştırmadaki özet bilgilere ek olarak yapılan yorumda, öğrenci sayısının artmasında hem siyasal nedenlerin rol oynadığı, fakat asıl gerekçenin muhafazakar kitlelerin İmam Hatip liselere sahip çıkması olduğu belirtiliyor. Askerden sivilden iki sonuç. İmam Hatiplerle ilgili bilgiler, Demokrat Parti'den sonra da gelen iktidarların hepsinin İmam Hatiplere özen gösterdiğini, hatta gelişmelerine katkıda bulunduğunu kanıtlıyor. Bir diğer gerçekse askerlerin de gelişmeye katkıda bulunduğunu gösteriyor. Kenan Evren liderliğindeki 12 Eylül 1980 askeri yönetimi AKP Başbakanı Erdoğan gibi düşündüğünü ortaya koyuyor. 12 Eylül rejimi İmam Hatip liseler mezunlarının üniversitelerin tüm bölümlerine girmelerine olanak sağlıyor. Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip sorunuyla yatıyor, İmam Hatip sorunuyla kalkıyor. İmam Hatip mezunu Recep Tayyip Erdoğan 2002'de iktidara geldiği günden beri iki konuyu sürekli tetikledi, alevlendirdi. İki konunun biri türbandı, diğeri İmam Hatiplere düz üniversitelerde öğrenime devam etme olanağının verilmemesiydi. Recep Tayyip Bey, sorunu İmam Hatipleri hapsetmeden daha geniş bir alana yayarak tartışıyor. Söylediği şu, mesleki okullardan mezun olanlara üniversitelere devam hakkı verilmesi. Görünürde bütün mesleki okullara bu olanağın tanınmasına taraftar. Ancak asıl amaç İmam Hatipler. YÖK'ün üniversitelere girebilmek için uyguladığı katsayı, meslek okul mezunlarının tabii Erdoğan'a göre başta İmam Hatiplerin diledikleri fakültelerde öğrenime devam etmelerini engelleyen bir uygulama. Erdoğan 2002'den itibaren sürekli bu iki konu nedeniyle YÖK yönetimiyle kavga etti. İmam Hatipli olma ve kimi öğrenim olanaklarından yoksun bırakılma Erdoğan'ın benliğini o denli işlemişti ki tüm okullar İmam Hatiplere dönüştürülecek dediği günler oldu. İmam Hatiplere ilginin azaldığı yıllarda Erdoğan başbakan olarak İmam Hatip liselerinden mezun olanların diledikleri fakültelere girmeleri olanağının mutlaka sağlanacağını söyledi ve o günden itibaren İmam Hatiplere ilgi yeniden parladı. Bir halka sesleniş programında. Meslek liselerinin daha cazip hale gelmesi için üniversite sınavlarında mesleki liseleri aleyhinde olan 0-3-0-8 katsayı uygulamasına önümüzdeki yıl son verilecektir. ÖSS sistemi yeniden gözden geçirilecek, bu yıl lise 2 ve lise 3. sınıflardaki gençlerimizin olumsuz etkilenmemeleri için 2 yıllık yumuşak bir geçiş süreci uygulanacaktır, diyordu. Nitekim bu sözünü gerçekleştirmek amacıyla 2004 yılında İmam Hatip liseleri ile normal liseleri aynı düzeye getiren bazı fakülteler dışında üniversiteye girmelerini sağlayan bir yasa hazırlattı ve AKP çoğunluğu bu yasayı kabul etti. Yasa, İmam Hatiplerin de aralarında bulunduğu meslek liselerini normal liselerde olduğu gibi sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümlerine ayırmayı amaçlıyordu. Bu çerçevede İmam Hatiplerin sözel bölüm olarak tanımlanması düşünülmüştü. Yasayı Cumhurbaşkanı Sezer veto etti. AKP iktidarı yasayı yeniden görüşmekte ısrar etmedi, buzdolabına kaldırdı. Hükümet katsayı yeniden düzenleyerek katsayı delebilseydi, İmam Hatipler normal liselerden mezun olanlar gibi üniversitelere girebileceklerdi. AKP girişimi suya düştü. Genelkurmay da AKP'nin İmam Hatiplere kolaylık sağlama girişimine gereksiz yere ciddi sorun yaratacağı gerekçesiyle sert tepki gösterdi. Yasanın temel eğitim sistemi dışına çıktığını, öğretim birliğini, tevhid-i tedrisat kanununu bozacağını açıkladı. Genelkurmay yazılı açıklamasında İmam Hatiplerin varlık nedeninin belli olduğunu şöyle açıklıyordu. 1739 sayılı Milliyetin Temel Kanunu'nun 32. maddesi İmam Hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesiyle görevli elemanları yetiştirmek üzere Milliyetin Bakanlığı'nca açılan orta öğretim sistemi içinde hem mesleğe hem yüksek öğrenime hazırlayıcı programlar uygulayan öğretim kurumlarıdır hükmüne amirdir. Olaya bu açıdan bakıldığında söz konusu değişiklik tasarısının bahse konu bu kanunların lafzına ve ruhuna uygun olduğunu söylemek mümkün değildir. İmam hatipler üzerine başlayan tartışma aslında bir eğitim sorunu gibi gösterilmek isteniyordu ama temelinde din üzerinde yoğunlaşan bir sorun, bir tartışmaydı. Gerici hareketler, irtica ve şeriat özlemleri kuşku yok, Cumhuriyet'in kurulduğu günlerde başladı. Kah hızlandı, kah geriledi ama her zaman öne çıkmak için ya yer altında ya da açıkta bekledi. Demokrat Parti ile başlayan hızlı geriye dönüş, din konusunda ödünler dönemi 27 Mayıs 1960 ile demokratik rejim kaygılarının daha ağırlıklı olduğu yıllarda duraladı. Fakat Necmettin Erbakan'ın 1970'lere doğru sahneye girmesi, Milli Nizam Partisi'ni kurması ve 12 Mart darbesinden sonra Türkiye'yi tek parti hükümetleri yerine koalisyon hükümetlerinin yönetmesiyle birlikte din konularındaki istekler ve kimi ödünler yeniden canlandı. Milli Nizam'ın kapatılmasından sonra Necmettin Erbakan'ın kurduğu MSP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne grup olarak temsil edilmesi, bu dinci partinin Bülent Ecevit'in 1973 seçimlerinden sonra kurduğu koalisyon hükümetinde yer alması, daha sonra Süleyman Demirel'in başbakanlığında kurulan Milli Cephe hükümetlerine ortak olması, dinci ödünlerin ağırlıklı biçimde hükümet icraatına girmesini sağladı. Erbakan din konularındaki isteklerini hükümete girme koşulu olarak öne sürüyor, hükümet kurma telaş varusunda olan Ecevit ve Demirel tarafından kabul görüyordu. Maddi yönden kalkınmış toplumların manen kalkınamadıkları için çökmeye mahkum olacaklarını gerekçe yapan Erbakan, önce ahlak ve maneviyat diyerek yola çıktı ve ortak olduğu hükümetlerde başarılara imza attı. Örneğin, yandaşları 52 tanesi Demirel tarafından kapatılan, orta kısımlarını yeniden devreye koyarak 300 tane İmam Hatip okulunun açtırdığını açıkladı. İmam Hatip mezunlarının üniversitelere girmelerini sağladı. İmam Hatip Okulu mezunları ilkokullarda din ve ahlak dersi öğretmeni olarak görev aldı. CHP-MSP koalisyonunda Milliyetin Bakanlığı CHP'deydi ve Bakan Mustafa Üstündağ başörtüsüyle okullara girilmesini yasakladı. Erbakan'ın müdahalesiyle karar uygulanmadı. Erbakan sayesinde bütün okullara din ve ahlak dersi konuldu. Kur'an kurslarının yapılması, yaşatılması için Cumhuriyet tarihinde ilk defa bütçeden ödenek ayrıldı ve 3000'den fazla Kur'an kursu açıldı. İmam Hatip okullarına bakış birden değişti. Necmettin Erbakan için, partisi için İmam Hatipler arka bahçeydi ve buralarda mücahitler yetişiyordu.